Arkadaşlar Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onat Demiröz var. Nasılsınız Orçun Bey?
İyiyim Togan Bey. Siz nasılsınız acaba?
Değerli arkadaşlar, biz şimdi programdan önce biraz tiyatro konuşuyorduk. Şey diyorduk, tiyatrocular böyle temsil başlamadan önce sahne arkasında böyle tuhaf sesler çıkarırlar, bağırırlar, hareket ederler. Hem ses kondisyonu hem fiziksel kondisyonu sağlayabilmek için. Onun etkisinde mi kaldın?
Togan bana dedi ki yani neden bu kadar yükseldin program öncesi evet. falan deyince ben de dedim ki programa yüksek girmem lazım o yüzden böyle bir giriş oldu.
Güzel, senin fanların çok. Seni seviyorlar zaten. Hoşlarına gitmiştim.
Fanlarımın çoğu bence şu gülüşe...
Ama kimisi de diyor ki gülüşü biraz daha şey yapsın böyle. Azıcık mikrofondan uzaklaştırsın diye.
Evet,
daha çok gülsün diye.
Bas sesim kulaklarda bir kanamaya evet. yol açıyor olabilir. Eğer böyle sorunlar yaşayan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum. Öpücükler gönderiyorum.
Ben sizin yerinize Orçun'u döverim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi Euroleague'de 2'de 2 yaptığımız bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes kazanmayı başardı. Çok da güçlü olmayan rakipleri ve eksikleri olan rakipleri yendiğimizi söyleyelim. Bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe Kızılyıldız'ı deplasmanda Lorenzo Brown'un buzzer'ıyla 73-71 çok da akıllı bir şekilde bitirmesiyle 73-71 yendi. Gördüğümüz kadarıyla 4 oyuncunun bayağı iyi bir performans sergilediği bir Fenerbahçe izledik. Dechampierre, Veseli, Lorenzo ve tabii ki ana faktör olarak Marko Kuduric bayağı iyi bir performans sergiledi. Ama tabii arada böyle maç içerisinde Shaqtin Fulluk hareketler oldu.
Shaqtin Fulluk bayağı bir sekans oldu ama hiçbiri bir Andre Drummond değil.
Yani izlemeyen varsa arkadaşlar izlesin, Andre Drummond'un Memphis maçında yaptığı şeyi basketbol fiziğine aykırı Newton takla attı şu an şeyinde yani. Şu an demeyeyim, İnanılmaz. Andre Drummond o hareketi yaptığında yani, Isaac Newton takla attı abi.
Ringer'ın videosunu ben gördüm. Ringer'ın videosu çok komik, böyle tam error videosu yapmışlar. Böyle topu aldığı anda bir error veriyor, sonra böyle mavi ekran oluyor. Ya yani onu izlememiş olan arkadaşlara önereyim, muhteşem bir video. Hani bir de yani nasıl yaptın abi onu, çember sağda topu öyle bir yere fırlatıyor ki tribüne gidiyor falan. Yani
geriye hani, doğru hani, fırlatıyor.
Nasıl bir hani fizik orada var anlamadım yani.
İşte kendinden beklenmeyecek işler yapabiliyor bazen basketbolcular. Şimdi Fenerbahçe Lloyd'un olmadığı, bu önemli bir şey olduğu için söylüyorum. Aynı şekilde Asfer'de de foul yoktu. Kızılyıldız'ı...
Togan küçümsüyor galibiyetleri
küçümserim.
Ama...
Küçümserim. Hepsi çöp galibiyetler. Elbette küçümsemiyorum da şimdi Lloyd olsaydı iş değişirdi. Çünkü Lazić falan geliyor abi bench'ten yani. Biraz baktığımızda. Şimdi Radonjić gibi yeni bir koç olmasına rağmen, yani bu sezon içinde yeni göreve başlamış olmasına rağmen, Euroleague gediklisi olan ve o takımı çok iyi tanıyan bir koça karşı Kokoşkov'un zorlanmasını bekliyorduk. Zorlandı da ama... Herhalde Marko Guduric ve onun yancıları diyelim maçı kazanmayı başardı. Sen ne diyorsun Orçun?
Yancıları.
Fenerbahçe 73-71 kazandı. Çünkü çok kez ya. düştü kalktı Fenerbahçe.
Evet yani 3'te 3 oldu bir kere. Bunu öncelikle altını çizerek söyleyelim. Yani Fenerbahçe iyi bir şu an ritim yakalamış durumda ve arka arkaya iyi maçlar kazandı. Tabii burada en büyük etken direkt Guduric'e. Bunu yazmamız gerekiyor. Guduric'in performansı bütün takımı şu an sirayet etmiş durumda ve diğer bütün oyuncuları da yukarıya çıkarmış durumda. Nando hariç. Nando'yu özel konuşacağız zaten ama.
Seni yazdım oğlum. Nando'yu yazdık kenara.
Nando'yu özel konuşacağız çünkü gerçekten akıl alır gibi değil. Yani
ya Hamilton'da aslında sayılabilir de Hamilton zaten
ama
kullanılmıyor yani.
Roller farklı.
Evet, roller farklı.
Biçilen roller farklı.
Ücret de farklı.
Guduric'in şu an yani bu maç itibariyle bir kere tam bir San Antonio Spurs oyuncusu gibi istatistik kağıdının her yerini dolduran bir performansı vardı. Yani sahadayken bir kere net bir üstünlük kurdu ve artı 9'u yazdırdı artı eksi de. Ve hani 11 sayı, 8 rebound, 3 asist, 2 top çalma muazzam. Yani maçın her anına dokunan, soluyan, hisseden maça direkt hani coşkuyu veren oyuncu olarak öne çıktı.
Bu artı eksiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Euroleague'de mesela artı eksiler basit tutuluyor. Bunu geniş artı eksi, yani on-off artı eksi olarak baktığında olarak, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Guduric sahada 28 dakika kaldı. Artı 9 yazdırdı. Bench'te 12 dakika kaldı. O arada Fener eksi 7. Evet. Dolayısıyla on-off'una baktığınızda artı 16 aslında Guduric. Ciddi
çok,
etki var.
Çok önemli bir yani aralık o. Keza aynı şekilde yani Veseli de çok iyi bir maç çıkardı. Gene onun da son dönemlerde böyle yükselen bir trendi var. Eski MVP Veseli standardına yakın bir standartta oynuyor maçları. Yani farklı şekillerde etki ediyor. Hani atletizm olarak değil belki ama maça daha akıl koyma anlamında etki ediyor Veseli de. Yani onun da 10 sayı 6 reboundlık bir katkısı var ki o da gene artı eksi de çok ciddi bir artı eksi katkısı yaptı. Artı 12'yi yazdırdı. O yüzden Fenerbahçe ve Kokoşkov maçı kazanacak oyuncuları işte Guduric, Veseli, Pierre olmak üzere o doğru beşleri, doğru oyuncuları buldu. Ya son dönemde ben Kokoşkov'un maça hazırlanma biçimini ve maç içerisindeki etkisini beğeniyorum. Bunu
rotasyon
söylemek lazım.
Rotasyon konusu eleştiriliyor. Yani ben eleştiri gördüm. Hocam rotasyonu çok şey yapıyorsun, biraz böyle
katılmıyorum.
Fazla teknik bir rotasyon yapıyorsun, maçın akışına bakmıyorsun diyenler var.
Ya katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Bir kere Lorenzo'yu bench'ten getirmesi ve Lorenzo'yu kullanma aralığı, frekansı bir kere son maçlarda çok iyi. Yani Lorenzo'dan çünkü dakikaları artınca sapıtmaya müsait bir oyuncu. Ondan şu an mesela çok iyi katkı alıyor. Yani dakikalarını iyi ayarlıyor. Keza Bartel'i iyi kullanıyor şu an. Bartel'in hem yani 5 numarada kullanması hem de maç içindeki gene dakikalarını ayarlaması. Pierre'i çok iyi getiriyor bench'ten. Pierre'e yani şu an acayip bir sorumluluk vermiş durumda ve Pierre'in enerjisi takıma çok iyi sirayet ediyor. Guduric zaten takıma eklendikten sonra şu an Nando'nun aslında göstermesi gereken performansı Guduric
hücumda
gösteriyor. Güzel. Ve takımın şu an alfasına dönmüş durumda. Bir tek şu an maalesef Nando hakikaten ciddi su kaynatıyor. Yani yapması gereken, göstermesi gereken performanstan çok uzak bir performans sergiliyor. Gerçekten hani formada dekolo yazmasa dekolo olduğuna inanmakta zorlanırız yani. Hani öyle bir durumda şu an.
Nando'ya geleceğim. Özel ben onu yazdım deftere.
Onun dışında hani yani Kızılyıldız durumuna bakacak olursak Kızılyıldız'da da aslında yani Radonjić kötü iş çıkarmadı. Yani geldikten sonra zaten bazı oyunculara farklı roller verdi.
Bryant özellikle.
Evet, o Bryant'ın burada artan bir performansı var zaten. Yani Kızılyıldız'a bakma. Maçı kazanacak aslında beşleri ve oyuncuları buldu yani. Kolom, Bryant, tepe piken rolleri üzerinden oyunu iyi açtılar. Skoru doğru kişilere dağıttılar. Dobrić'i...
Abi Radonov'un bulduğu yani sayılar o çocuğun öyle bir katkı yapmasını evet, beklemiyordum açıkçası.
Yani Radonov 18 yaşında bir oyuncu ve bunu hani söyleyelim geleceği çok parlak.
4'te
yani,
4.
4'te 4 olmasından ziyade... Karar mekanizmasında sorun yaşamıyor. Hı. Yani oyundayken 18 yaşında bir oyuncunun çok daha üzerinde bir akıl koyuyor. Yani bu çok önemli. Herhalde bu abi default bir şey. Yani bu hani
gözünü sevdiğim Yugoslavya'sı.
Yani evet, kanda böyle sırf geni falan olunca bir otomatikman karar mekanizmasına yansıyor. Yani böyle hani bir kontrol otomasyon durumu oluyor. Yani Radonov'da da o var. Hakikaten 18 yaşından ziyade böyle 25-26 yaşında bir oyuncunun olgunluğuna sahip bir oyun ortaya koyuyor. Önemli. O yüzden Radonjić aslında maçı kazanacak noktayı getirdi.
Kolom'un tercih hatası var orada.
Orada mesela. Evet, son topu oynayamadılar.
Evet. Şimdi madem Kızılyıldız'la bitirdin, oradan başlayayım. Kızılyıldız'ın kadrosu dar aslında. Yani Lloyd da olmayınca tamam, O'Brien ve Kolom bench'ten geldi ama asıl parçalar onlar. Dolayısıyla mesela Lazic'in filan performansına bakarsanız, bir de Lazic oranın kaptanı, 100 senedir orada oynuyor filan. Yani bunlar artık yani Euroleague'de oynamaması gereken oyuncular.
100 senedir neden orada oynadığını da yani, bakınca anlıyorsunuz.
Evet. Şimdi bu Fenerbahçe'nin galibiyetini küçümsemek anlamına gelmez. Gerçekçi olalım anlamına gelir. Şimdi gelelim şeye. Guduric'den başlamak istiyorum. Birincisi Guduric, Bartel ve Ulanovas gibi rebound açısından problemli olan, yani Bartels hücumda size handoff setleri, kendi bulduğu şutlar ya da back screenler üzerinden iş yaptırabiliyor ama savunmada ciddi şekilde defekleri olan bir oyuncu haline geldi. Böyle değildi aslında Bartel ama ben savunmada birkaç maçtır pek beğenmiyorum Bartel'i. Ve Ulanovas gibi rebound sorunu olan takıma forvetten ciddi rebound katkısı veriyor. Bir kere asli vazifesi bu değil. Bu yan yaptığı iş. Asıl yaptığı iş zaten kendi skorunu üretebilen bir oyuncu. Maça point guard başladı. Ve Guduric geldiğinde Fenerbahçe'nin point guardı olabilir dediğimde bazı arkadaşlar bana şey demişti, özellikle Efesliler. Ya yok işte hani o kadar da değil filan diye. Ben de dedim ki hayır, olabilir yani. Ve şu an geldiğimiz noktada durum şu. Guduric bir forvet olarak Nando De Colo'dan da, Lorenzo abi, Brown'dan da daha iyi oyun yani, kurma vazifesi. Hatta neticede, Fenerbahçe'de Alex Perez hariç en iyisi şu an.
Ya Alex'i görmedik zaten evet. Şu anda yani. Guduric abi neticede NBA yapmış bir oyuncu yani. Hani kalite evet. Olarak evet. Ligin zaten üzerinde bir oyuncu. O yüzden Guduric'ten bu tür bir performansın gelmesi sürpriz de değil yani.
Değil. Zaten Kokoşko ona o güveni verdi. Daha maçın başında verdi. Şeye yaptı mesela, Davidovac'a yaptığı bir savunma var ikinci yarıda. Elinden aldı onu. Yani post-up falan yapamıyorsunuz Guduric'e. Çok kalın kalıyor. Veya tam sahada yaptığı bir baskıda iki pozisyon öncesinde o bahsettiğim topu kaybetmesini sağladı Kızılyıldız'ın. Evet. Fenerbahçe hücuma geçti. Maç sonu attığı bir fadeaway var.
O direkt yani kalite.
İnanılmaz kalitesini konuşturdu. Zaten kendi perimetre şutu hariç şu an her şeyi yapıyor. Kendi şutunu yaratıyor, asisti yapıyor, asistini yapıyor. Oyun sıkıştığında diğer oyuncuyu buluyor. Ya da şey gibi mesela Henry onu bu sene çok iyi yapıyor. Baskonya'daki Pierre Henry'yi söylüyorum. Diğer oyuncuların gitmesi gereken yerleri bile söylüyor bazen maç içerisinde. Yani maçı hakim bir şekilde oynuyor. Evet. Bir saha generali değil Guduric ama elinden geldiğince onu yapmaya çalışıyor ve Euroleague'deki birçok karttan da iyi.
Obradovic tehdit saat.
Yani şimdi Euroleague'in oyuncu seviyesi, ben hep söylüyorum, Euroleague biraz overrated bir organizasyon. Tabii. Oyuncuların kaliteleri çok düşük. Bir tane süper yıldız getirdiğinizde anormal değişik işler olabiliyor. Mirotic gibi, Clyburn gibi mesela. Dolayısıyla Guduric bu seviyenin üstünde ve Fenerbahçe ciddi şekilde seviye atlatmış
bir
durumda.
Guduric birebirinde bayağı geliştirmiş
evet,
yani.
Evet. Veseli'yi buluyor. Dechampierre'i buluyor. Lorenzo'yu buluyor. Buluyor yani. Gelelim şeye. Dechampierre'in muhtemelen gelecek sene kadrosunda da kalacağını söyleyebiliriz kalır. Bu performansıyla. Hem ceza şutunu sokması, hem reboundı karıştırması, hem sürekli verdiği hasıl. Yani ciddi ısırıyor rakibini Dechampierre. Ve Veseli'nin senin bahsettiğin aslında MVP seviyesine yakın performansını son 1,5 aydır izliyor olmamız. Evet, bu maç çok mu iyiydi Veseli? Hayır, müthiş bir Veseli izlemedik. John O'Brien ciddi bela oldu mesela Fenerbahçe'ye.
Ama Veseli başka şeyler yapıyor.
30 verimlilik üretti mesela John O'Brien ama Veseli'nin daha istikrarlı bir şekilde uzun süredir yaptığı işleri sürdürdüğünü görüyoruz. Pası, diğer yani uzundan uzuna olan şeyi, bağlantıyı kurabilmesi. Baktığımızda aslında bu önemli. Rebound meselesiyle ilgili şunu da söyleyeyim. Notlarımda var, unuttum söylemeyi. Efes'i biz eleştiriyoruz. İşte kötü rebound takımı, rebound ratio'su düşük diye. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin de düşük. 47.5. Yani Fenerbahçe sahada oluşan 100 reboundun 47.5'unu alabiliyor. Bu da ligde sondan 3. demek. Ligin en kötü 3 rebound çeken takımı Milan, Efes, Fener.
Eski Fener neredeydi?
Ligin, abi eski Fener.
Ligin zirvesindeydi.
Tabii yani Dato Mekalinic, Veseli, varken Udo.
Ayı gibi rebound çeken evet. Bir takımdan böyle hani ligin sonunculuğuna doğru.
Nokta atış transfer böyle yapılır. Hücum, ya yani Fenerbahçe gibi Nando iyi skor bulmazken 70 sayıyı bulması problemli olan bir takıma karşı, takıma böyle bir takıma geldiniz, Guduric gibi bir hücum elini kattınız ve üstelik rebound katkısı veren bir oyuncu da kazanmış oldunuz aynı anda.
Guduric belki Fener'in sezonunu kurtardı ya, onu söyleyelim.
Evet. Yani. Eğer Guduric bu 3 maçta gelmeseydi mesela, transferin zamanlaması da önemlidir. Şimdi alınmış olsaydı Fenerbahçe tabii. Muhtemelen bu 3 maçın belki birini kazanmıştı. Bunu tabii, bilemeyiz tabii. Yani bu çok zor olacak.
Baya yani ama playoff yaparsa Fenerbahçe
playoff meselesine de en son geleceğim. Guduric sayesinde yani. Şu 3 maçın kazanılması sezonun kaderini, dolayısıyla aslında Guduric'in gelişini aynen. Belirlemiş oluyor. Yani, Guduric'in gelişiyle sezonun kaderi belirlenmiş oluyor. Şimdi şeye de gelelim. Biraz Nando meselesine gelelim. Abi Nando bir kere o saçları beğenmediğimi söyleyeceğim. Mahmut Hoca gibi. Tevhidi tedris hatta.
Toga'nın eğitimci kişiliği gene burada kendisini gösteriyor arkadaşlar.
Boomer ağzıyla konuşuyorum. Şaka yapıyorum tabii ki arkadaşlar da.
Şekilcilik yapma Togan.
Şekilcilik yapmıyoruz yok. Mütereddit oynuyor Ando De Colo. Mütereddit.
Saçlardan ötürü.
Evet. Abi kararsız. Penetre mi yapsam? Şut mu atsam? Pas mı versem? Onu mu yapsam? Şunu mu? Adam zaten kaçırıyor sürekli savunmada. Hücumda da abi hiçbir şey yapmıyor. Nando şu an takıma zarar veriyor.
Bayağı zarar veriyor.
Dolayısıyla bu kontrattan çıkma ihtimali olduğu an bence Fenerbahçe'ye göndermeli Nando'yu. Eğer böyle bir olasılık olursa.
Yani, bu sezon bence zor ama.
Bu sezon zor görünüyor.
Ama yani şunu söyleyelim. Neticede bu oyuncu Veseli ile beraber takımın
en çok kazanan
iki oyuncusundan birisi ve hani takımın bütçesinin belki de %50'sini zaten bu iki oyuncu kaplıyor olabilir, kapatıyor olabilir yani. Veya %50'si olmasa da en azından
%35-40 belki. Bilmiyoruz söylüyor mu?
Evet yani ben Fenerbahçe'nin bütçesinin gene 20'ler civarında olduğunu düşünüyorum
yani
ama
20'ye yakınsa o zaman bu ikisinin maliyeti %25 falan oluyor. Yani 5-5.5 alsa bu ikisi.
6 desen hadi. Gene o yani 30. Neticede gene yani 20 desek bile
20 değildir belki ama gerçi ek transfer de yapıldı bilemiyoruz.
Evet yani.
Yani Nando en az 2.5 alıyor arkadaşlar.
Transparan değil.
Evet. Transparan.
bu rakamlar
yok. Evet.
Net değil ama yani benim tahminim neticede abi ikisi de 5.5-6 civarında kazanıyorlar yani.
Nando'nun. Toplama evet yani biri 2.5-3 arası öbürü de 3'ün biraz üstünde diye tahmin ediyorum.
Ben de öyle tahmin ediyorum. O yüzden şimdi kontrata bakınca kontratın karşılığı bu değil. Yani gerçekten bu sezon öncesinde biz ne diyorduk? Hani Nando'dan bu takımın alfası olması beklenecek. Tamam geçen sezon Obradovic'in tamamıyla hani baskıcı sisteminde kendisine yer bulamadığı ve o özgürlüğü hani sahip olmadığı için bir yabancılaşma yaşadı ve su kaynattı, koptu. Ama yani şimdi Kokoşkov'un sisteminde de tamamıyla guardların öne çıktığı, bireyselliğin olduğu, birebirlerin oynandığı tamamıyla ona yönelik bir oyunda da en azından hücum tarafında bu kadar kötü olmasının bir açıklaması yok. Yani hani eğer burada da oynamayacaksa yani
abi
şu...
Abi istemiyor şu an. Ya bizim Twitter'da Yugoslav Fali abimiz var şey dedi yani. Nando'nun Şole'ye dönme vakti gelmiş dedi. Biliyorsunuz Erman Kuntar Hoca çıkardı Nando'yu arkadaşlar. Yani tekrar Erman Hoca'nın eline dönebilir.
Yani Şole tabii biraz iddialı ama...
ama yani 34 yaşında Nando yani geliyor 34'üne.
34 tabii ama yani kontrata baktığımız zaman... yani kontratın karşılığı kesinlikle bu değil. Yani Fenerbahçe evet. Orada Nando'dan alamıyor yani.
Hatta eksiği yazdırıyor.
Verdiğinin yarısını bile almıyor öyle söyleyeyim. Ve takıma da kafa olarak zarar veriyor. Yani onun o donukluğu, o uzaklığı diğer oyuncuları da etkiliyor. Yani en azından hiçbir şey yapmasa bile abi tamam yani hücumda aksiyon olabilir falan. Zaten savunmada yok Nando da. Hani en azından abi bir winner kimliği koyması lazım ortaya yani. Hani neticede defalarca EuroLeague finalleri oynamış, F4'leri oynamış, en elit seviyede oynamış, NBA'de oynamış, Popovic'le çalışmış falan bir koç yani Nando. O yüzden en azından böyle bir yansıtıcı tarafının olması lazım. O da yok. O yüzden yani ben İzlerken gerçekten...
Bolçevita ya yatıyor şu an. Tatlı ya. Tabii. Bayağı tatlı
izlerken
ya. Oynamıyor yatıyor resmen.
Üzülüyorum yani. Hani Nando çünkü benim sevdiğim de bir oyuncu. Yani adını koyalım. Son 10 yılın en iyi...
Skoreri.
En iyi skoreri veya en iyi birkaç skorerinden birisi. Öyle
değil bence en iyi skoreri son 10 yılın Euroleague'de.
Şimdi hal böyleyken 2 sezondur bayağı nal topluyor yani.
Evet.
Bayağı nal topluyor ve İstanbul'a böyle şey gibi... kariyerinin sonunda yatmaya gelen işte Bundesliga'dan ya da böyle işte İspanya Ligi'nden falan gelen yaşlı topçular gibi yani.
Evet. Yani benzer durum aslında onu da söyleyeyim. John Hamilton da herhalde artık gidecek Fenerbahçe'den. Bir ek de yapayım buna Fenerbahçe ile ilgili notlarımı bitirmeden önce. Abi Melih de yani 1-2 maç iyi oynadı da bence Fenerbahçe radikal bir karar alıp Melih'in kontratını falan ne durumda bilmiyorum da abi
ama Türk oyuncu bulmak
işte
lazım.
İşte evet yani. Öyle bir sorun var.
Türk oyuncu
onu düşünüyorum bir yandan. Türk oyuncu yani, yok ama yani Melih'in de Bu mudur abi yani? Senelerdir Euroleague oynuyor. Arada bir iki tane maç oynayacak diye bence kötüydü Kızılyıldız maçında.
Ya bu değil tabii ki de. Yani Türk oyuncu piyasasını görüyorsun abi işte yani.
Zaten o yüzden geliştiremiyoruz. Evet. Radonov o yüzden bizden çıkmıyor. Tolga'yı bekliyoruz. 5 yaş daha yaşlı.
Tolga'yı daha beklersin. Çok beklersin.
Evet.
Abi o yüzden A milli takımın hali ortada işte. Bir tane Furkan çıkardın, bir tane Cedi çıkardın. Arkadan gelen yok.
Fenerbahçe'yi kapatıyorum. Anadolu Efes'e geçeceğim
yani
izinle.
Yani Fenerbahçe iyi bir trend yakaladı şu an.
Evet.
Umarım devamı gelir. Yani
playoff açısından kritik.
Kritik, evet.
Anadolu Efes'e geçelim değerli arkadaşlar. Anadolu Efes Asveli benim beklediğimden daha rahat geçen bir benim beklentime biraz daha zor bir maçtı benim beklentim. Öyle bir beklentim vardı. 22 sayı farkla 102-80 kazandı. Hatta bir ara maç 30'a falan gitti. Daha sonra indi. Aslında ilk çeyrekten Efes direkt çekici indirdi. Anadolu Efes'in en iyi çeyreği olabilir. Hatta en iyi çeyreği olabilir genel olarak bu sezonki. Singleton şut sokmaya başladı. James Anderson ilk çeyrekten 6 tane rebound çekti. Kurno Simon yoktu Efes'te. Yani Mitsic zaten olağanüstü bir maç çıkardı. Şutu da girdi ilginç bir şekilde bu sezon. Yani pek beklediğim işler değil bunlar. Larkin'i özel olarak yeniden konuşacağım. Larkin bence onun hala hayatta değil. Ama Efes Mitsic'in sende zaten detaylı istatistikler var. Ben de vereceğim. 35 verimlilik puanına ulaştığı maçı rahat bir şekilde kazandı ve aslında nefes aldı. Yani o mağlubiyetlerin yarattığı o çöküntü halini atmış oldu. Ergin Hoca kusursuz oynadık dedi. Ama söyleyeyim, bir Asfel'in gücü ortada. İki, Mustafa Foll yoktu abi. Onu da adını çizelim. Çok erken yükselmesin.
Diyorsun ki bu kusursuz oyunu Real Madrid maçında görmek istiyoruz hocam.
Böyle gençleri gerçek maçlarda görmek isteriz. O yüzden tam olarak bir ölçü değil Asfel maçı. Buyursunlar efendim.
Katılıyorum. Bence de referans alınması gereken bir maç değil ama şimdi Efes'in önünde gerçekten bu sezonu gidişatını belirleyecek bir fikstür var abi. Çok önemli bak. Asfer maçıyla başladı. Kimle oynuyordu? Berlin.
Berlin, ha. Kimki, Zenit, Zvezda.
Evet yani önünde çok önemli 4 maç var. Arka arkaya
oynayacak. Hepsini almalı.
Yani burada yapacağı, oynayacağı oyun yani bu sezonun gidişatını belirleyecek, öyle söyleyeyim sana. O yüzden Asfer maçı önemli bir başlangıç noktasıydı. Efes çok net girdi maça. Çok geçen sezonki yoğunluğunda, frekansında bir başlangıç yaptı. Yani dedi ki hani biz ilk çeyrekten bitiriyoruz bu maçı ve hakikaten de vurdu geçti yani hani öyle bir başlangıç yaptı. Hücum verimliliği zaten geçen sezonki düzeydeydi. Yani 130 hücum verimliliğiyle bitirdi maçı ki bu Efes'in geçen sezon alameti farikalarından biriydi. Yani Efes sonuçta bir hücum takımı. Hücumda işler akınca savunmayı daha iyi yapan bir takım. O çarklar dönmeye başlayınca daha iyi olan bir takım. O yüzden bu maçta iyi bir takım oyunu gördük. Yani önemli olan oydu. Sadece Mitsic'in önderliğinde olan bir akış yoktu. Yani
ya Anadolu Efes ilk yarı 70 verimlilik puan üretti. Maç verimlilik puanını aşağı yukarı bir yörelikte 70 verimlilik puanıyla maç gördüm ben çok kez.
Evet.
İlk yarıda üretti. 70-22 mi neydi verimlilik puanı?
Yani inanılmaz bir hücum performansı çıkardı hakikaten. Yani
maç sonunda da 2'ye katladı.
Madrid maçında girmeyen şutlar direkt bu maçta girdi yani. Perimetreden de çok yüzdeli oynadı. %60'larda oynadı yani. Hani
18'de 11, %61
yani
Anadolu Efes.
Çok yüksek bir rakam bu. Yani tabii ki bunu her maç yapmak mümkün değil ama en azından potansiyelini göstermek açısından önemli bir maçtı. Şimdi ben asıl Mitsic için yani performans falan iyiydi. Asıl ben abi James Anderson'a değinmek istiyorum.
Adamım. Evet, savunacağım. Savunacağız. James Anderson'ı savunacağız.
Şuradan alacağım. Bir kere sen az önce Fenerbahçe tarafında zaten belirttin. Abi Efes yani ligin yıllardır öyle kötü rebound takımlarından birisi. Yani rebound ratio'su
46.
Bu sezonda %46. Yani vasatın da altında hatta. Ben vasat diyorum ama vasatın
yok,
da altında.
Vasat
bu.
Ortalama demek. Yani bu, ortalama 50 olur. Yani bu, 46
bu kötü.
Kötü.
Bu kötü. Şimdi bu maçta Efes 33 rebound çekti ki Asvel atlet bir takım. Yebüseli falan vardı bu maçta. Bu 33 reboundun 11'ini tek başına çekti James Anderson.
Evet. Bir tane şimdi, değişik bir böyle gökkuşağı atışı var. Tersten bitirdiği acayip bir şey.
O maçın kremasıydı. Evet. Şimdi Efes'in geçen sezonki oyununda abi, yani ligi domine eden oyununda, bütün böyle rakiplerini sürklese eden oyununda öne çıkan detaylardan ve anahtarlardan birisi kanat oyuncularının, başta Simon olmak üzere, rebound'a katkısıydı. Yani o, çünkü Efes uzunları iyi reboundçı olmadığı için Efes'in oyununda guardların ve 3 numaraların, forvetlerin veya eski tabirle small forwardların rebound alması çok önemli oluyor. Şimdi James Anderson bu maçta, yani kendisine biçilen rolü ne kadar sahiplendiğini bir kere gösterdi. Yani ilk 5 başladı maça. Simon yok bu maçta. Yani takımın önemli top yönlendiricilerinden ve kilit açan oyuncularından birisi yok.
Side pick and roll.
Side pick and roll'lerin efendisi.
Efendisi.
Yani o yok. Ama maçı çok başka bir şey getirdi. Maça acayip bir atletizm getirdi. Yani reboundları çekti, hücumda bitirdi, doğru birebirleri oynadı. Yani kendisinden beklenilen, yani Ergin Hoca'nın istediği her şeyi fazlasıyla, bak fazlasıyla diyorum. Bir istiyorsa 5 yaptı. Ve dedi ki, yani ben bu takımda önemli bir tutkal oyuncusuyum.
Evet.
Bunu net bir şekilde gösterdi. Şimdi sahadayken +16 yazdırdı abi.
Evet, ben de onu söyleyecektim. Mitsic +26, James Anderson +16. Yani
+16 ve bu bir yan rol oyuncusu. Mitsic gene topu domine eden bir oyuncu. O yüzden hani onun açısından normal ki şut soktuğu bir maçta. Ama James Anderson gibi tamamıyla işin pis taraflarına odaklanan, işte rakibi bozmaya, ortada kalan topu almaya, rebound'ı çekmeye, savunma yapmaya, top yani çalmaya.
Böyle bir yan parça bakıyorsunuz. Süper yıldız değil, yan parça bakıyorsunuz. Daha iyi kim var?
Ki yani James yok Anderson'ın ki, kariyeri belli abi. Yani James Anderson
şutör.
Evet, yani birebir oynayan, hücum tarafıyla öne çıkan falan bir oyuncuydu. İşte Zegalgiris döneminden bu yana, işte Daçka'da da keza aynı şekilde. Şimdi James Anderson'ın dönüşümü bence...
Fila'da mı oynamıştı James Anderson?
Alkıştık.
Evet, Fila'da. Şimdi onu kontrol ettim de. Fila'da oynadı. Fila'da bile şut atıyordu.
Tabii.
Eline gelen
tabii.
topu atıyordu yani.
Yani profili değişti bayağı. Şimdi bambaşka bir şey olmuş evet, şu an. O yüzden ben bu maç özelinde evet Efes iyi bir hücum maçı çıkardı. Evet, Asvel tabii ki Efes kalibresinde ve kalitesinde
değil.
Bir takım değil. Yani öyle yüksek tavana sahip bir takım değil. Ama bu maç önemli bir başlangıç maçıydı ve hani James Anderson'ın böyle bir katkı vermesi bence çok önemli. Çünkü
mesaj olarak gider mi bu soyunma odasına?
Bence gider, yani ben takımın ruh halini iyi buldum.
Larkin hariç.
Larkin üzerinde konuşuruz. Larkin hala dönmüş değil ama yani takımın kimliği anlamında, yani Asvel'e direkt bir maçın başında mesaj verdiler. Ve şu an Real'in ve işte Barcelona'nın falan kaybetmesiyle, CSKA da kaybetti bu hafta.
Oraya geleceğiz. Yani Final Four veya playoff meselesine geleceğiz. Ben orada iki takım içinde biraz işin kötü tarafını da söyleyeceğim. Yani
onu konuşuruz
olumsuz,
ama
gerçekçi baktığımızda olumsuzluğu da görmemiz gerekiyor. Anadolu Efes daha henüz orada değil abi.
Görmemiz gerekiyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Yani Efes'in net kazanması gereken bir maçtı.
O kadar kazandı. Averajında bir önemi yok.
Ama hani
ritim bulması açısından
evet, takım. Yani zorlanarak tamam. kazanmadı Anladım. Ve hani iyi şekilde kazandı. Evet, yani güven verici şekilde kazandı.
Bildiğimiz ritimli Anadolu Efes, evet, tempolu Anadolu önemli. Efes oyunu ve perimetre şutunu sokan
Yoksa,
Efes izledik.
Galibiyeti yüceltmiyorum.
Şimdi gelelim şeye. Mitsic konusunda tamamen, yani söyledik zaten, inanılmaz oynadı ve Mitsic'in Larkin'den farklı olarak sezonu oynama hevesini her zaman takdir etmişimdir. Çok eleştirdim. Bakın Mitsic'i ben bayağı bir eleştirdiğim podcast var. Ama bir bütün olarak sezonu oynama vasfı Larkin'den yukarıdadır Mitsic'in.
Evet. Hep şampiyonluk sezonunda da öyle.
Evet. James Anderson'ın 12 sayı 11 reboundlık double double'ı Euroleague'de pivotlar bile. Milutinov falan nadiren yapabiliyor. çok fazla yapılabilen bir şey değil double double. İşte O'Brien falan yapabiliyor. Nadiren bir tane iki tane falan çıkıyor. Şimdi şeye gelelim. Chris Singleton'ın şut sokması olumlu. Takımın tempolu oynaması, perimetre şutunu sokması, Mitz için doğru adamları bulması, Dunstan'ın istekli oynaması falan hepsi tamam da abi. Yani Asfel'i yendiniz. 20 sayıya bağladınız. Güzel. Ve hiç geri dönemediler. Yalnız. Bir. Üçüncü çeyreğin başında Asfel şut sokmaya başladığında Asfel biliyorsunuz arkadaşlar bazen çok iyi şut sokar bazen çok kötü sokar. İyi soktuğunda maç kazanıyor falan. Tuhaf bir takım yani. Şunu düşündüm ben. Anadolu Efes arkadaşlar az önce o istatistiğimi yeniden buldum yazmıştım. Rakiplerin en yüzdeli üçlük attığı üçüncü takım. Rakiplerin. Yani %39.6 ile üçlük atıyorlar Efes'e rakipleri. Geçen sene bu tersi olurdu. Yani bu alanda Kimki, Milan ve Alba'dan sonra en kötü dördüncü takım Efes. Yani perimetre savunması kötü Efes'in. Dipteki o baseline savunması da kötü. Dedim yine oradan acaba problem yiyecek mi Efes? Başladılar çünkü sokmaya.
Kahudi bile soktu.
Kahudi soktu. Norris Cole ikinci çeyrekte falan da sokmuştu. Allah'tan Mitsic devreye girdi böyle 15'e 12'ye gidecek olan bir farkı tak yeniden 20'ye çıkardı. Bir dakika dedi biz buradayız hani mesajımızı verdi. Maç orada zaten bitti. Şimdi bir kere bu sorun devam ediyor. Efes %50 yiyor tamam Efes %50 soktu. Yani Asfel maçında %61 ile üçlük soktu da %50 ile de yedi abi. Yani Efes %50 yemeye devam ediyor. Bu sorun çözülmedi. Birinci kritik sorun. İki, rebound zaten default sorun. Onu çözemiyor bu takım. Çözemez.
Fabrika.
Fabrika bir sorun.
Çıkışında hata var. Bize gelen mal bu kardeşim.
Şeye gelelim. Boboğan'ın mesela kullanım dakikalarını ben beğendim Ergin Hoca tarafından.
Yok bu maçtaki rotasyon iyiydi. En çok oynayan Miss hiç gene 30-31'lerde oynadı.
30-30.5 dakika oynadı. İkinci eleştirim abi. Adrian Moerman sakatlık dönüşünden beri doğru düzgün top oynamıyor. Bunu da diyeceğim.
Evet oynamıyor.
Oynamıyor abi. Adrian Moerman sakatlığından döndüğünden beri bir tane düzgün maçı yok.
Bir arada Fenerbahçe maçı var.
Ligdeki. Euro Lig'de yok.
Bir de Kızılyıldız maçı var.
Abi onu saymıyor. Yani bana Moerman Efes Final Four'a kalırken o köşe şutunu sokandı, reboundu çeken canavar gibi bir topçuydu. Darüşşafaka'dan tanıyorduk. Onun üstüne seviye ekledim. Moerman yatışlarda. Çok kötü iki tane hücum tercihi var. Sol köşeden, sağ dipten şutu sokamadı. Döndü. Efes fast break yedi. Bir tane kötü bir pas verdi filan. Yani Moerman kayıp. Bu Mitsic ve Larkin'le ilgili değil bu arada. Kendisi kayıp.
Ona bakarsan Singleton da Singleton kayıp abi. Yani.
Evet, onu hep söylüyoruz zaten. Yani. Singleton biraz yine şut soktu bu maç.
Bugün yani evet. Bu
savunma
maç.
Savunma da yine kötüydü. İkisi de kötüydü. Gelelim asıl Fenerbahçe diyorum. Anadolu Efes'in asıl sorununa gelelim. Larkin 7'de 4 üçlük soktu. Güzel. Larkin kendi bitireceği penetreleri bitiremiyor. Çok kolay yani. Larkin'in gözü kapalı atabileceği şeyleri bir tane Michael Jordan var ya gözü kapalı serbest atışı. Onun gibi yapabileceği şeyleri bitiremiyor. O bloğunu zaten sen söyledin. Mitsic yanarken Larkin takım arkadaşlarıyla birlikte yükselen bir basketbolcuydu daha önce. Mitsic yanarken yüzü aşağıda asık suratlı küs ergen çocuk gibi takılmaya devam ediyor. Ben bu problemin tekrar söyleyeceğim. Çözülemeyecekse abi bu problem. Yani Larkin böyle bir bizim arkadaşla konuşuyoruz. Bir yüzünü verecek, bir onunu verecek, bir kırkını verecek, bir altmışını verecek. İse Larkin gitsin abi. Tekrar söyleyeceğim bunu. Yani bu böyle oynanmaz. Tamam. İşte obsesif kompulsif sorunların var. Sakat girdin, ameliyat oldun. Euroleague'in patlayıcılık açısından en iyi oyuncusu olabilirsin. Mike James ama şu an MVP gibi görünüyor. Sen belki Mike James'e takmış da olabilirsin kafayı. Bunlar öyle oyuncular çünkü. Anlıyorum. Olabilir. Anlıyorum.
Amerikalılarda var bu.
Birbirlerine takarlar. Sezona konsantre değil falan filan.
Bir de Mike James geçen gün Mitsic'i öven bir
tweet attı. Mitsic'in hep söylüyoruz Robin gibi oynarsa daha iyi olur ama Batman kötü oynadığı için bazen Batman rolüne girmek zorunda kalıyor. Bu bütün bunlar Larkin'i formunu düşüren unsurlar olarak görülebilir. Ama abi şimdi bir de şeye gelelim. Yani Ergin Hoca ile ilişkisi bozulmuş olabilir filan. Buyur.
İlk yarı bir pozisyonu bitiremedi ya. Hatırlıyor musun?
Aslında evet, maçında. Evet.
Ergin Hoca böyle ellerini açtı arkadan. Ne yapıyorsun der gibi böyle. Mesela o tür şeyler oluyor. Öyle sekanslar oluyor.
Ki Ergin Hoca onu korumak için teknik faul aldığı maç var. Şeye gelelim. Abi moralim bozuk da. İş ahlakı nerede bu işin? Bir de iş ahlakı diye bir şey var değil mi yani? Evet. Konsantrasyon sorunu yaşıyorum. Haftalardır 20 hafta oldu abi. 20 hafta oldu abi.
Ya Amerikalı oyuncularda bu biraz daha farklı çalışıyor abi ya. Hani onu diyecek bir şeyim yok. Yani onlar Yunan oyuncular ya da
öyleler.
Yugoslav oyuncular gibi bakmıyorlar.
Bazı kolejler hariç mesela Bootsy Thornton'un çıktığı kolejdeki oyuncular özel. Bunlar özel. İş ahlakı yüksek oyuncular ya da ne bileyim
Antonio Granger'ın çıktığı. Antonio Granger da çok özel bir oyuncu.
Max Brown. Yani bunlar iş ahlakı yüksek oyuncular ama genelde
Trajan Langdon.
Langdon da mesela iş ahlakı olan bir oyuncudur. Ama işte Larkin'de yok abi ve ben iş ahlakı olmayan oyunculara birazcık abi pek sempatik bakamıyorum.
Singleton da
antipatik geliyor bana. Singleton kontratı aldı. Yatış abi. Yatış.
Ya bu maç tamam. O sokması gereken ve yani takımın oyunu açısından çok kritik
biz
olan.
Bir daha söylememize gerek yok herhalde. Biz ikimiz de Efes'in transfer yapması gerektiğini bir 10 haftadır hatta sezon başından beri söylüyoruz.
Artık girmek istemiyorum abi. Dilimde tüy bitti yani.
Bir eleştirim daha olacak takıma bu arada. Ben seni dinleyeyim de.
Bir transfer net yani. Sertaç'ın bakmayın yani asfalt maçı değil abi. Sertaç'ın değerlendirileceği maç.
O,
yani,
ki asfalt maçında da bir pozisyonda top tutamadı.
Tabelası varken gördük işte karşıda. Evet, evet. Yani değerlendireceğim maç o. Yani senin eğer hedefin olarak F4 ise...
Abi ya NBA 2K'da rookie level'de oynayıp herkese 50 atarsın ama bir üst seviyeye geçtiğinde herkes seni yener ya.
Evet.
Böyle olmasından korkuyorum. Bir üst seviyede yani altta istediğin kadar fark at abi. Bunun bir anlamı yok
tamam
ki.
Tamam işte zaten.
Üstte yenilme.
Üstte zaten bir tek Barcelona yenebildi.
Bir tek, şu an tek yani. Galibiyet.
Değil mi? Kaç hafta oldu? 18 hafta oldu.
Bir galibiyet üstten.
Evet yani ilk 5'teki takımlardan bir tek Barça yenebildi. Zaten bu durumu anlatıyor yani. Ama o ahlak meselesi biraz
iş ahlak.
Değişken bir mesele. Evet yani Amerikalılar buna daha farklı yaklaşabiliyorlar.
Evet Kyrie Irving mesela ben oynamayacağım diyor. Niye oynamayacaksın diye sorulduğunda canım istemedi diyor. Ya böyle bir açıklama var mı abi?
Kawhi Leonard da öyle.
Kawhi Leonard. Abi böyle bir şey var mı ya?
İşte, takas olmak için ya şey yaptı, rest çekti falan yani. Bu Amerikalı oyuncularda bu oluyor. Ama mesela takımda Dunstan gibi bir soyunma odası oyuncusu da var. Yani,
var.
Hani o da iyi bir örnek mesela.
Evet.
Teşvik edici aslında bir örnek. Keza Plyce gibi falan böyle ayak sakatken oynayan ve maç kazandıran bir örnek de var. Ya da
Simon var.
Misic var. Yani
mesela yerlerde Tolga'yı izledin abi 2 dakika. Ne yaptı Tolga? Ya arkadaş sanki 17 yaşında çocuk Doncic yıldız takımdan Real Madrid A kadrosuna çıkmış gibi heyecanlı. Bu kadar heyecanlı değildi ya. Tolga, kaç yaşına geldi Tolga top getirirken
Tolga,
heyecanlandı ya.
Abi, Tolga Bamit döneminden geriye gitti. Ben sana söyleyeyim. Yani Bamit döneminde en azından iyi kötü yani alt seviyede olsa da oynuyordu ve bir oyun refleksi vardı. Şimdi o gitti. O oyuna girince ne yapacağını şaşırıyor
bir
yani.
Bir şey daha söyleyeyim. Şu notlarım arasına aldım. Efes net ratingi +4'e çıkardı. Bu Aspen maçı bayağı etkili oldu ve net ratingde 6. sırada Efes. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Efes kazanması gereken birkaç maçı kaybetti. Çünkü şu an ligde 6. sırada değil.
Evet.
Dolayısıyla Efes maç kapatma problemini hala yaşıyor çünkü Asfer maçında maç kapatmalık bir sorun olmadı. Fark hep açık gitti. Bir sürü maçı maç sonlarında kaybetmeye devam edebilir Efes. Asfer maçı işte bu yüzden diyorum bir ölçü değil. Değil abi. Değil. Sadece tempolu oynayan bir Efes'i izledik. Ama bu tempoyu geçen sene Barcelona'ya karşı yapabilen, CSK'ya karşı yapabilen, gidip CSK'yı orada yenen, Madrid'i burada 20'ye bağlayan bir takımla bu takım aynı değil. O yüzden eklemeyle birçok şey değişebilir. Abi bazen de Larkin'le kavga etmek gerekiyorsa da kavga edilecek abi ya. Bu kadar da suyuna gidilmez
neyin
yani.
Neyin değişeceğini yani daha yeni yani 4-5 yıl önce.
Ha, Larkin'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. Unuttum ben. Abi Norris Cole'dan en az 4 tane backdoor yedin abi yedi. Larkin. En az 4 tane ben saydım. Moerman da aynı şekilde adamını kaçırdı. Yani bari savunma da zaten dökülüyorsun. En azından hücumda biraz daha inisiyatif alıcı bir rolde oyna. Yani sahaya çıktığında ben bu benim işim. Ben bunu yapmak zorundayım. Bunun için ücret alıyorum. O zaman bir oynayayım de. Yani insanların kötü günü olabilir. Morali düşük olabilir de abi. İnsanların böyle çıkıp ya işte yapasım yok olmaz.
Abi bu çok detay bir şeydir. Yani sen bir antrenör olarak bir koç olarak sürekli 7-7.5 veren oyuncuyu mu istersin yoksa sürekli şekilde bir 9 veren, bir 3 veren oyuncuyu mu istersin?
7.5 abi.
Yani bu çok net bir şey. bir standardı evet. olmasını beklersin. Evet. Oyuna girdiği zaman ne alacağını evet. bilmek istersin. Yani şu an
Larkin'den onu alacağız diye yani 10 üstünden onu alacağız diye kaç haftadır 4'üne 5'ine şey yapıyoruz. 10 üstünden 3.5 4 5.
Tabii, tabii,
bu öyle, istatistikleri öyle. Bu performansı çekiyor şu an Anadolu Efes.
Ama ben sana yani lafa araya girmeden önce bir şey söylüyordum. Bir eklemeyle nelerin değişebileceğini işte daha 4-5 yıl önce Fenerbahçe'nin ilk F4 sezonunda gördük. Yani çok çok yakın bir örnek yani hani sezon ortasına gelen Ziziz takımı direkt F4'e götüren parçalardan birisi oldu. Yani evet. oyun kurma sorunu olan takımı başka bir seviyeye çıkardı. Şimdi durum ortada yani hani Efes'in eğer hedef ki yani bu takımın bu bütçenin bu hani o şu anki organizasyonun başka bir hedefi olamaz.
Olmamalı.
F4 ise.
Olmamalı başka
yani,
bir hedefi.
Sonuçta bıraktın ya. Final yani. Geçen Hı-hı. sezon tamamlanmadı ama ondan önceki sezon finalde bıraktı
evet,
yani.
Evet.
Şimdi tekrar oralarda olmak hedef. Evet yani hani bir eklemenin gelmesi şart.
Şimdi
aksayan taraflar var çünkü hala.
İki takım için de söyleyeceğim bunu yani maçın teknik detayını artık konuşmak istemiyorum. İki takım için de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe 3 maçtır kazanıyor. Evet çok güzel. Guduric'in eklemesi harika. Takım biraz ritim buldu. Anadolu Efes çöküntüden yukarıya doğru bir adım atmış gibi görünüyor. Asfeli 20'ye bağladı, 30'a bağlayabilirdi filan. Güzel. Bunlar iyi. Efes'in önündeki fikstür kolay filan. Şimdi bunu buraya not olarak düşeyim. İki takımımızda henüz playoff konusunda bana garanti girer abi havasını vermiyor. Normali Efes'in 5'ten filan girmesi olacak. Biz onu konuşuyorduk sende. O senin de fikrini merak ediyorum. Fener'de 7'den filan girer diye tahmin ediyoruz. Bu gidişle ya da 8'den. Şimdi ama ben bunu buraya yazıyorum. Şu an iki takımın da playoff'u tehlikede. Efes'in de. Tehlikede şu an. Hala yani son maçları kazanmış olmamıza rağmen iki takımın da playoff'un tehlikede olduğunu
düşünüyorum. Bir kere yani pusuda bekleyen Olympiakos gibi bir tehlike şimdi oluştu orada.
Baskonya.
Yani Baskonya keza iyi gidiyor. Yani orada da Ivanovic yani hakim takıma. Ve onlar da özgüvenliler yani. Takım nüvesinden öte kimyaları iyi.
Abi yani Jalgiris'in falan düşmesini şimdi bekleyecek.
Valencia ve Jalgiris'in ben düşeceğini tahmin ediyorum oradan.
Çünkü buradan GM anketine de bağlanacağım da o yüzden evet. bunu bir konuşalım istiyorum.
Ama Bayern'in falan baktığın zaman düşmesi zor. Yani ekleme de yaptılar. Takımın kalite seviyesini de biraz daha yükselttiler. Ben düşmesi en zor takımı Bayern olarak görüyorum şu an. Yani o tepeden. Ama daha yani orada Zenit var. Eksik. Yani, İki maç eksiği var
Zenit'in.
Keza yani Milano şimdi
eksik yine.
Real Madrid'i yendi. Hı hı. Geliyor yani 10 galibiyet oldu. Hani oralarda olacak yani. O da 6-5 oraları kovalayacak yani Milan'da.
Bu arada Oli'nin de maçı eksik.
Oli'nin de maçı
yani
eksik.
Yani bunlardan biri galibiyet yazacak demektir. Biri en azından.
O yüzden yani şey yok. Yani kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı.
Efes önündeki 7-8 maçta bir tane mağlubiyet olabilir maksimum. Bence bir şeyler istiyorsa. Yani, hedef istiyorsa.
Onu dedim ya hani açılışta şey dedim. Yani Efes hakikaten sezonun gidişatını belirleyecek bir fikstüre girdi şu an. Hı-hı. Önünde hani
işte o yüzden
kaybetme lüksü yok bak. İşte lüksü yok.
Zamanlama diyorum. Burada kaza kurşunu olmaması için bir tane ek. Neyse abi biz bunu yapmayacak hani, Efes. Bunu biliyoruz
yani
da.
Buradan bak buradan 5'te 5 falan çıkarsa yani Zenit falan deplasmanda yenerse o zaman Efes'in 4 ya da 5 hadi.
Abi bu takım rüştünü ispat diyeyim. Etmek istiyorsa Zenit'i deplasmanda yenecek. Milan'ı deplasmanda yenecek. Evet. Jalgiris'i burada yenecek. Bayern'i deplasmanda yenecek. Ondan sonra diyecek ki bakacağız tamam.
Yani duruma tabii. göre. Yani hakikaten hedef maçlar bu maçlar. Evet. Efes'in gerçek anlamda nerede olduğunu görmemiz
açısından. Benzer durum Fenerbahçe için de geçer.
Fenerbahçe için de geçer. Çünkü Efes kötü bitirdi yani ilk yarıyı. İşte Real yenilgisi falan. Kazanması gereken bir maçtı mesela Real maçı. Keza Milan maçı içeride kazanması gereken bir maçtı. Yani o
yüzden son diyorum işte yani net ratingde bu kadar iyi olup sıralamada bu kadar geri olan bir takım maç kazanma alışkanlığını kaybetmiş demektir. Evet. Yani clutch oynayamıyor demektir ki oynayamıyor.
Doğru. Yani o son çeyreği kötü geçtiği için Efes. Hı hı. Şimdi bu ilk yani ikinci devrenin açılışını çok yüksek şekilde yapmak zorunda. Yani böyle seri yapmak zorunda. 6-7 maçlık bir kazanma serisi yapmak zorunda ki zor maçları var Efes'in.
Evet. Yani Fenerbahçe'de galibiyet serisinde bu şekilde devam etmek çok yani kolay
Barcelona'ya
değil
ama. Yani Barcelona'ya gidecek, Real'e gidecek.
Tabii.
Bayern'e gidecek. Yani bu tür maçları
CSKA
var.
CSKA yine yenilir Efes.
Yani şimdi CSKA buradan şeye gelelim. İçeride oynayacak gerçi de.
GM anketi yapıldı. GM anketinde işte çeşitli sorular soruldu. En iyi head coach kim? En siz yani oynarken sizi en çok rahatsız eden takım kim? En iyi pasör kim? Ligdeki Kalates mesela işte. En izlemesi en tatlı takım kim falan gibi. Ama önce şuradan başlamak istiyorum. Final Four'a kim kalır sorusuna oylama yüzdesi olarak CSKA, Barcelona, Madrid ve Efes çıktı. Efes'in yani GM'lerin %55'i bu şu oluyor. 10 tanesi.
Hala Efes'in F4 yapacağını
düşünüyor. F4 yapacağını düşünüyor. Sen böyle düşünüyor musun?
Şu anki görüntü itibariyle
CSK'ya
hayır.
CSK'ya oy vermeyen biri var bu arada. O kimse bilmiyorum. %100 çıkmamış CSK.
Yani, Alper Yılmaz olabilir mi?
Biz gelip CSK'yı eleyeceğiz falan diye 8'den.
Abi şu an sana net şekilde söyleyeyim. Şu 4 takımdan CSK 2 adım önde.
Bir de bu dörtlünün olması çok kolay değil. Yani bu dörtlü çünkü birbiriyle eşleşecek. Efes böyle giderse bunlardan biriyle eşleşecek playoff'ta zaten.
Öyle gözüküyor. Yani 5'ten falan girerse 4
iş değişir. Ama 6'dan girdiği an zaten bunlardan biriyle eşleşme yani olasılığın yükseliyor.
Şimdi Hörtel
biraz da Madrid'in durumuna da bağlı.
Evet, Hörtel krizi mesela Barcelona'ya hiç yaramadı. Yani kötü şekilde yansıdı ve oyuncu koç ilişkisi orada zedelendi yani. Barcelona da su kaynatmaya başladı. Real bence yani net direkt F4 yapabilir diyemiyorum. Çünkü bana sorarsan işte Milan bu hafta gösterdi abi. Evet. Efes yenemedi belki Real'i ama Real de şu an
CSK'yı da yenecekti.
Evet yani o yüzden Real'in de sorunları var. Yani oyuncu olarak bir kere kalite olarak düştüler yani. Hani Campazzo kaybından sonra ve Randolph'un sezonu kapatmasından sonra çok ciddi açıkları var yani. İlk 5'ten 2 oyuncusunu evet direkt kaybetmiş oldu Real. O yüzden öyle bir sorunu var. Efes'in de acilen ritim bulması gerekiyor. O
Madrid
yüzden
Efes eşleşmesinde Efes'in şansı olabilir ama bu şekilde değil.
Bu şekilde değil evet yani. Oralara daha var ama.
Daha var. Yani şeyi de sormak istiyorum. En iyi head coach Yasikevicius seçilmiş de ben performans olarak bakacaksak yani.
Yesi değil şu an.
Bu seneki performans olarak bakacaksak Trinkier abi ya.
İlk yarı itibariyle kesinlikle Yasi değil. Kesinlikle Trinkieri. Yani Trinkieri'nin yaptığı işi geçen sezon ya da ondan önceki sezon Ergin Ataman yapmıştı. Evet. Yani dipteki bir takımı
tepeye
çıkardı yani.
MVP herhalde Mike James'tir diyebiliriz şu an
bence Mike James.
Peki böyle breakout season diyorlar da bunu şey yapsak böyle yani beklenti üstü patlama yaratan. İşte o konuştuğumuz iki oyuncu arkadaşlar burada listeye giriyor. GM'lerin en çok oy verdiği 3 oyuncudan ikisi. Biri Mustafa Fall, diğeri Lloyd. Bu eksiklerle takımlarımız kazandı. Bunun önemini söylüyorum. Diğer oyuncu da Shavon Shields. Clutch Mike James. Yani bu çok normal. Bu sezonun
yani
bu clutch.
Bu sezon evet.
Sezonun
çok maç kazandırdı yani.
Savunmacısı Tavares. Liderde oy Wilbekin'e çıkmış. Orada bayağı
skandal ya.
Torpilo var.
Nasıl Wilbekin abi? Maccabi'nin durumu ortada. Wilbekin'in durumu ortada yani. Nasıl Wilbekin çıkar ya?
Kalates.
Kim sence peki? Abi best Pastor leader. Abi best leader şu an. En iyi liderlik yapan oyuncu kim?
Bruno Simon. Yok abi
ama
düşünmem
yani,
lazım.
Efes'in durumunu düşünce Simon değil.
Değil. Yani düşünmem gerekiyor. Çünkü Campazzo'yu sayamıyoruz gitti diye.
Gitti evet.
Mirotic. Mike James kötü başladı. Toparladı.
Ben Baldwin derim mesela. Yani
olabilir. İyi bir seçim. Baldwin. Şimdi tek tek düşünmem gerekiyor. Baldwin iyi bir seçim abi.
Baldwin taşıyor abi bayağı şu an.
Bence güzel bir seçim.
Yani benim oyum Baldwin'e giderdi.
Yani böyle çeşitli oylamalar var. Merak eden arkadaşlar da bakabilir. 2'de 2 yaptık. Güzeldi ama ben naçizane beni bugün dinleyen arkadaşlar biraz kötümser olduğumu düşünebilir. Hayır ben sadece medya çok yükseldi bu iki galibiyete. Yani Twitter yıkıldı. Ne oluyor falan filan diye. Ben de dedim hani biraz daha böyle gerçekçi bir tarafı göstererek kötü polis olayım dedim. Güzel galibiyet ama devamını görmek isteriz. Henüz hiçbir şey ispatlanmış değil. Form itibariyle Fenerbahçe biraz daha iyi durumda. Kalite itibariyle zaten Efes'in daha yukarıya gitmesini bekliyoruz. Umarım senin dediğin şekilde yükselebilir ama ben sözümün arkasındayım. Bir şeyler gelişmedikçe iki takımın da playoff'u henüz kesin değil, tehlike devam ediyor. Yok,
kesin diyemeyiz zaten ama dediğim gibi yani Efes açısından şu an önde iyi bir şans var, bir fırsat var. Bu fırsatı tepmemek lazım.
Katılıyorum. Başka notun var mı?
Başka bir şey yok.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Katıldığın için çok sağ ol.
Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İnşallah 500 bin TL'yi.
Değerli arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla.
İyi haftalar herkese.